Ayrım 13.
Hükümetin teröristlerle masaya oturması bir takım gülünçlüklerle başlar. İRA heyeti içinde yer alacak olan Adams, görüşmelere katılabilmesi için toplama kampından bırakılır. İRA heyeti, incelikle hazırlanmış bir plan uyarınca, gizlice limuzin otomobiller, helikopterler ve uçaklarla Londra'ya getirilecektir. Bu ince planı ise İrlanda'nın sakin sokaklarında bir inek sürüsü bozar. Adams olayı şöyle anlatacaktır. Bir inek sürüsü yolu kesti. Gizli servis elemanlarının hazırladığı ince planların hiç kimse tarafından acele ettirilemeyecek bir çiftçi ve inek sürüsü tarafından bozulması bana tuhaf geldi. Londra'nın en zengin semtlerinden Chelsea'de yapılan toplantıda iki tarafı temsil eden delegelerin arasındaki fark ise anlamlıdır. Whitelaw, majestelerinin Kuzey İrlanda Bakanı, İskoç bir ağa, Channon, bakanlık müsteşarı, Guinness ailesinin varisi ve iki yüksek rütbeli bürokrat. Bizim tarafta ise Stiofane, eski bir asker Connell, öğretmen Twomey, at yarışı acentasında gişe memuru McGuinness, kasap Bell, sıvacı ustası ve ben, barmen. Genç, kibirli, zafer sarhoşu ve diplomatik deneyimi olmayan İRA delegasyonunun talepleri yenilir yutulur gibi değildir. Politik af, seçim reformu, ordunun 3 yıl içinde tamamıyla adayı terk etmesi, özel güvenlik kanunlarının iptali, toplama kamplarının kapatılması ve İngiliz yönetiminin adadan çekileceğini beyan eden bir bildiri. Taraflar bir hafta sonra tekrar buluşmak kararıyla ayrılırlar. Bu toplantı gizli yapılmış olmasına karşın birlikçilerin ve sertlik yanlısı İngiliz subaylarının kulağına hükümetin geniş çaplı ödünler vereceği fısıldanmıştır. Barış görüşmelerini engellemek için birlikçiler saldırılarını arttırırlar. Ordu birlikleri ise sanki sözleşmişler gibi bu saldırıları seyretmekle yetinir. Durum İRA üst kadrosunu zaten pek inanmadığı barış yaklaşımlarından soğutur. Provokasyonlara dayanamayan sokaklardaki genç cumhuriyetçiler saldırılara karşılık verirler. Bardağı taşıran son damla ise 16 boş evin dağıtımı yapılırken Katolik bir ailenin yeni evlerine taşınması sırasında birlikçilerin bunu engellemesi üzerine çıkan çatışma olacaktır. Zaten bazı İRA birlikleri daha fazla bombalama eylemiyle görüşme masasına daha kuvvetli oturulacağına inanmaktadır. Kuzey İrlanda'nın ilk ciddi ateşkesi 14 gün içinde sona erer. Fenianların dönüşü. Temmuz ayı içinde Belfast'ta aynı anda 26 bomba birden patlar. İngiliz basınının kanlı pazara cevap olarak propaganda maksadıyla kullanacağı ve kanlı cuma olarak tarihe geçecek bu eylemlerde 9 sivil ve 2 asker ölür. 100'e yakın insan sakat kalır. Patlamalar önceden bildirilmesine rağmen böylesine geniş çaplı bir bombalama eyleminde güvenlik güçlerinin tahliye operasyonları yetersiz kalmıştır. Kanlı cuma ve sivillerin ölümü İRA'ya karşı bir tepki doğurur. Ordunun tepkisi ise kurtarılmış bölgeleri ele geçirmek ve barikatları indirmeyi amaçlayan geniş çaplı askeri bir operasyondur. Operasyonu önceden haber alan İRA, direnmeme kararı alır, geri çekilir. Zırhlı araçlar ve buldozerlerle yapılan Motorman operasyonunu, Katolik mahallelerin orta yerlerine demir ve betonla inşa edilecek polis karakollarının kurulması izler. Yıllar içinde giderek sağlamlaştırılan bu karakollar, ihtiyaçları havadan götürülen ve hatta zaman zaman çöpleri bile helikopterle götürülen kalelere dönüşecektir. Öte yandan bir döneme damgasını vuran İRA barikatları tarihe karışır. Yargı sisteminde de bir değişikliğe gidilir. Suikasttan korktukları için İralı tutukluların mahkemelerine katılmayan ya da katıldığı zamanda aleyhte karar veremeyen jüri üyeleri nedeniyle yargının işleyişinin durma tehlikesi vardır. Lord Diplock tarafından hazırlandığı için Diplock mahkemeleri olarak anılan jürisiz mahkemelerde karar bir tek yargıcın eline verilir. Amaç terör suçlularına çabuk ve ağır cezalar vermek, öte yandan da yüzlerce jüri üyesi yerine yalnızca yargıçlara koruma sağlayarak güvenlik bütçesini azaltmaktır. Diğer bir önlemde 1974 yılında antiterör kanununun Londra parlamentosundan geçirilmesidir. Bu kanunla gözaltı süresi 7 güne çıkarılır ve terörle ilişkili olduğundan şüphelenilen şahısların İskoçya, Galler ve İngiltere'ye girişi yasaklanır. Bu kanun sayesinde 1980 yılına kadar 5000'in üzerinde şüpheli gözaltına alınacak ve sorgulanacaktır. Bunlardan yalnızca %1'inin savcılığa sevk edilmiş olması kanunun ne denli antidemokratik olduğunu gösterir. Buna karşın sorgulama ekiplerinin birçok İRA üyesinden bu 7 günlük gözaltı süresince çok değerli bilgiler ve itiraflar almayı başardığı da bir gerçektir. İngiliz gizli servisi bu dönemde karşı gerilla faaliyetine sistematik bir yaklaşım gösterir. Bu yaklaşımın mimarı General Kitson, Mao'nun gerilla denizde balık teorisine gönderme yaparak gerillaların yüzdüğü suyun bulandırılması, kirletilmesi gereğine işaret eder. Bu yıllarda yazılan bir ordu eğitim kitabının karşı devrim bölümünde, dost gerilla güçlerinin ortak düşmana karşı giriştiği eylemlerde örgütsel ilişki, kontrol ve eğitim sağlamak önerilir. Bu yaklaşımla kurulan Askeri Reaksiyon Gücü isimli bir ekip, birlikçi çetelere silah ve bilgi akışı sağlar. Bu bilgilerin içinde İRA açısından en fazla zarara neden olan, güvenlik güçlerince İRA'lı olduğu bilinen ya da şüphelenilen fakat hakkında delil bulunamayan kişiler hakkında verilen bilgilerdir. Sonuç bunlardan önemli bir kısmının birlikçi çetelerce öldürülmesidir. Öte yandan dahice olduğu düşünülen başka örgütlenmelere gidilir. Bir çamaşırhane kurdurularak işçi kılıklı ajanların, ordunun ve polisin giremediği Katolik mahallelere girişi sağlanır. Ayrıca bir masaj salonu açılır ve istihbarat işlerinde kullanılır. Çamaşırhane kısa zamanda faydalı bir operasyona dönüşür. Toplanılan çamaşırlarda forensik araştırmalar yapılıp barut ya da patlayıcı izleri taşıyanlar tespit edilir. Çamaşırhanenin kamyonetlerine monte edilmiş kameralarla da ellerinde Kalaşnikov ve armalite ile dolaşan İRA nöbetçileri tespit edilir. Çamaşırhane operasyonu İRA'nın durumu fark edip bir kamyonete saldırarak içindekileri öldürmesiyle son bulur. Askeri reaksiyon gücünün yeni operasyonu ise kadın ajanların makyaj malzemesi ve iç çamaşırı satıcısı kılığında kapı kapı dolaştırılmasıdır. Diğer operasyonlarsa birlikçi çetelerin İngiliz vurucu timi SAS tarafından eğitilmesinin sağlanması ve güneyde ne amaçlı olduğu anlaşılamayan İRA'ya karşı tepki doğurmak için olabilir, cinayetler ve banka soygunlarının düzenlenmesidir. 1980'li yıllarda yayınlanan raporlar ve mahkeme belgeleri İngiliz gizli servisi ve birlikçi çeteler arasındaki koordinasyonu apaçık ortaya serecektir. M15'in başarılı olduğu bir alansa adaya yapılan silah sevkiyatının önemli ölçüde önlenmesidir. M15 Amerika karşıtı FBI ile işbirliğine giderek Amerika'dan İRA'ya gönderilen silahların çoğunu ele geçirtmeyi başarır. Londra'da kurtarılmış bölgelerin kurtarılmasının, gizli servis operasyonlarının ve sayıları giderek artan kale karakolların asayişi sağlamada yeterli olmayacağını bilmektedir. Her iki toplumu da memnun edici ve sekteryan bölünmeyi giderici bir takım politik önlemlerle İran'ın desteğinin kesilmesi yoluna gidilir. Katolik toplumla İrlanda Cumhuriyeti arasında bir takım ilişkilerin tesisi ve Kuzey İrlanda'nın hem Londra hem Dublin'le bağlantılı özerk bir idari yapıya kavuşturulması çözümlerden biridir ve bu çözüm Katolik seçmenlerin çoğunu temsil eden Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin önerdiği ve desteklediği bir çözümdür. Birleşik Krallık'ın 1973'te Avrupa Ekonomik Topluluğu'na kabul edilmesiyle de zaten coğrafi bölünmelerin önemini kaybedeceği düşünülmektedir. Bütün politik partilerin, baskı gruplarının, Londra ve Dublin'in görüşlerinin değerlendirildiği çalışmalar sonucu, bütün politik partilerin temsil edilebileceği bir meclis ve idari mekanizma ile Kuzey İrlanda'nın kendini yönetmesi fikri benimsenir ve bu fikir Sunningdale'de yapılan bir toplantıda taraflarca kabul edilir. İrlanda Konseyi adı verilen ve Dublin ile Belfast'ın eşit sayıdaki temsilcilerle temsil edileceği, turizmden ulaşıma kadar birçok konuda adada koordinasyonu sağlayacak bir konseyin oluşturulması ve Kuzey İrlanda'nın çoğunluğun kararı olmaksızın Birleşik Krallık'tan ayrılamayacağı fikri de Sunningdale'de kabul edilir. 1994'ten sonra buna çok benzeyen bir çözüm önerisiyle barışa yaklaşılacaktır. Seçimlerle birlikte politik partiler meclisteki yerlerini alırlar. Seçmen ılımlı birlikçi partilere ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne yönelir. Koalisyon hükümeti gibi çalışacak bir komite kurulur. Bir an barışın sağlanacağı ve herkesi tatmin eden bir çözümün bulunduğu hayaline dalınır. Aslında bu çözüm gündemi belirleyecek olan tarafları, yani ne birlikçi yobazları ne de İRA'yı memnun etmiştir. Birlikçi örgütlerin ilk tepkisi meclisin toplantılarını baltalamak olur. Arkasından Orange Locası, Öncü ve Demokratik Birlik Partisi gibi bütün aşırı grupların güç birliğini sağlayacak Birleşik Ulster Birlikçi Konseyi, Ulster Ordu Konseyi ve Protestan işçilerin örgütlendirildiği Ulster İşçi Konseyi kurulur. İşçi Konseyi amacının cumhuriyetçilik ve her türlü komünizmle savaşmak olarak belirler. Komünizm tehlikesini abartarak onu hedef haline getirmek, Amerikalı Ku Klux Klan'dan Güney Afrikalı apartheidçilere kadar bütün ırkçı ve gerici örgütlenmelerin asıl hedefleri olan karşıt grupları ve kitleleri ezmek için kullandıkları vasıta olmaya devam eder. Bir başka birlikçinin aşağıdaki sözleri bu aldatmacayı belgeler. 400 yıldır isyan, cinayet, yıkım ve baskı ile karşı karşıyayız. Her seferinde biz krallığın yardımına koştuk. Fakat son 20 yıldır onun hükümetlerinden ihanet gördük. İngiliz politikacılar bize arkadan vurdular. Katoliklerle onların arasında çapraz ateşte kaldık. Biz ikinci sınıf İngiliz ve yarı kalite İrlandalıyız. Bununla baş edebiliriz fakat dünya devrimci hareketiyle nasıl baş edebiliriz? Yukarıdaki birlikçi örgütlenmeler yalnızca kuzeyde değil Dublin'de de toplu kıyımlara yol açan bombalamalara girişir. Mayıs 74'te ise meclisi ve ortak idare fikrini protesto eden 200 bin protestan işçinin katıldığı bir genel grev düzenlenir. Dünya işçi sınıfı hareketleri tarihine utanç verici bir grev olarak geçecek olan bu eylem hayatı felce uğratır. Greve karşı olan sol eğilimli işçilerin yürüyüşüne ise yalnızca 200 işçi katılacaktır. Diğer bir ilginç gelişme ise disipline ile meşhur İngiliz ordusunun, yeni başbakan Wilson'ın enerji merkezlerine ve petrol istasyonlarına el koyma emrini uygulamayı reddetmesidir. Ordu hangi tarafı tuttuğunu açıkça ortaya koyar. Sonuç olarak aşırıların gündemi ele geçirmesinden çekinen ılımlı birlikçilerin meclisten çekilmeleriyle, Mayıs 74'te meclis ve kurumsallaştırılmaya çalışılan ortak idare çöker. Meclisin çöküşünde İran'ın da büyük payı vardır. Ölümlerden bıkmış ve barışa umutla bakan Katolik toplumun desteğini kaybetmek pahasına da olsa İRA meclisi karşısına alır. Gösterilerde ve ayaklanmalarda çekilen fotoğraflarının güvenlik güçlerince birlikçi çetelere verilmesinden korkan aktif İRA taraftarları da birer birer alanı terk etmektedirler. Katolik toplum İRA'nın seçimleri boykot çağrısına uymaz. İRA gerillaları birkaç yıldır keyfini çıkardıkları ve kendilerini denizde balık yapan halk desteğini kaybetmektedirler. Mali kaynaklarda da düşme görülür. Katolik toplumdan ve Amerika'daki İrlandalılardan gelen destek azalır. İRA'nın gönüllülere ödediği maaşlardaki indirim bu zorluğun göstergesidir. yüksek rütbeli gönüllülerin maaşı haftada 15 sterlin 8'e indirilir. Bu arada iki Kuzey Koreli, bir Cezayirli ve bir sıra İngiliz'in İRA'ya katıldığı haberleri ve İRA'nın dünya çapında devrimci bir örgüte dönüşme olasılığı Katolik Kilisesi'ni rahatsız eder. Kilise, sivillerin ölümünü İRA'ya karşı propaganda olarak kullanmaya başlar. İRA'nın buna aldırmaz gözüken tarafı zaten kendilerinin elit gönüllülerden oluşmuş, dar ve öncü bir kadro olduğunu iddia ede dururken, diğer taraf silahlı mücadelenin yetersizliğini tartışmaya başlamıştır bile. Ateşkes görüşmelerinin ardından bir süre kaçak yaşayıp sonra tekrar yakalanan ve işkence görüp toplama kampına kapatılan Jerry Adams bu grubun içindedir. Bu grup kendi politik programını Yeni İrlanda adıyla yayınlar. Programda 4 ayrı federatif bölgeden oluşan ademi merkeziyetçi bir Birleşik İrlanda Cumhuriyeti önerilir. Kilise ve devlet arasında laik bir çizgi çizilerek ve yerel yönetimlere, iş yeri temsilciliklerine ve kooperatiflere geniş yetkiler tanınarak mevcut Kuzey İrlanda'yı içine alacak Ulster bölgesindeki protestanların Dublin'den ve Vatikan'dan yönetilme korkusu yenilmeye çalışılır. Kuzeyde Katolik çoğunluğun bulunduğu bazı vilayetleri Ulster coğrafi bölgesine sokarak da bu bölgedeki Katolik toplumun genel nüfusa oranının %35'ten %45'e çıkarılması düşünülür. Böylece yeni kurulacak olan Belfast Yerel Parlamentosu'nda Katoliklerin daha adil temsili sağlanacaktır. Programı hazırlayanlar protestanların yalnızca Katolizm'den değil sosyalizmden de ürktüklerini bildikleri için sosyoekonomik yapıyı da orta yolcu bir çizgiye yerleştirirler. Amaç Batı'nın açlık ve bolluk çelişkisini yaratan bireyselci kapitalizmi ile özgürlüğü ve insan haklarını kısıtlayan Sovyetlerin devlet kapitalizmi arasında bir denge sağlamaktır. Yeni İrlanda ile birlikte gündeme getirilen politik, coğrafi ve stratejik tartışmalar yetişmekte olan yeni lider kadronun daha sonraki yıllarda belirleyecekleri uzun savaş fikrine zemin hazırlayacaktır. Bu genç kadro Yeni İrlanda'nın protestanlara göz kırpan uzlaşmacı yanına karşıdır. Yeni İrlanda'nın fikir babası Ruairi O'Brady, Sinn Féin'in başkanlığı kaybedip liderliği Adams ve McGuinness önderliğindeki bu genç kadroya kaptırınca, Yeni İrlanda 1982'deki Sinn Féin Kongresi'nde programdan çıkarılacaktır. Sertlik yanlılarının karşı olmasına rağmen politik alandaki çalışmaların içine girmiş olan bu genç kadronun o dönemde tavize karşı olduğu ilginçtir. 1990'lı yıllarda başlayacak barış arayışlarında aynı kadro taviz üstüne taviz vererek Londra ile barış masasına oturmayı deneyecektir. O dönemin taviz karşıtı cumhuriyetçileri ise İRA'dan ayrılıp diğer cumhuriyetçi gruplara yöneleceklerdir. Bu grupların birisi de O'Brady'in 1986'da Sinn Féin'den ayrılarak kurduğu Cumhuriyetçi Sinn Féin olacaktır. Ne var ki İRA bir dönem daha Şahinlerin kontrolünde kalacaktır. İRA'nın stratejisti ve Sinn Féin'in başkan yardımcısı O'Connell, Michael Collins'in 1922'de yürüttüğü acımasız gerilla savaşını ve Kıbrıslı lider George Grivas'ın kararlı ve öldürmekten çekinmeyen gerilla ordusunu örnek göstermekte, İRA iş yerlerini, devlet dairelerini bombalamaya devam etmektedir. Londra'nın Kuzey İrlanda'da bir miktar kan ve bombayı günlük hayatın bir parçası olarak kabullendiği açıktır. Chelsea'deki barış görüşmelerinde İngiliz delegasyonu Kuzey İrlanda'da ordunun vereceği zayiatın Almanya'da üstlenmiş İngiliz birliklerinin tatbikatlarda vereceği zayiattan fazla olmayacağını, buna da kimsenin aldırmayacağını söylemiştir. İran'ın Belfast Tugayı zayiatı herkesin aldıracağı yer ve zamanda arttırmak amacıyla savaşı İngiltere'ye taşımayı önerir. İngiltere'nin büyük kentlerinde oluşmuş İRA timlerine güvenmeyen Belfast Tugayı kendi gönüllerini ve silahlarını kullanmayı seçer. Eylemin liderliğine Dolores Price getirilir. Price, İRA'nın kadın kanadından Belfast Tugayı'na katılmış 2 yıl içinde İran'ın Avrupa kontaklarını sağlamada önemli görevler yüklenmiştir. İtalyan Lotte Continua örgütü kanalıyla Orta Doğu'daki silahlı örgütlerle temas kurmuş ve Baskı gerillaları ETA ile de görüşmeler yapmıştır. Kız kardeşiyle birlikte kanlı cuma patlamalarının mimarı oldukları ve İtalyan bir polis müdürünün Milan'da öldürülmesine karıştığı söylenmektedir. İngiltere'de gerçekleştirilecek ilk bombalama eylemi, İran'ın örgütsel ve eğitimsel zayıflıklarını, aynı zamanda gözüpekliğini sergileyecek bir eylem olacaktır. Tugay, Belfast'ta el konulan 4 otomobili Dublin'e gönderir. Orada boyanan, sahte İngiliz plakaları takılan ve içine patlayıcılar yerleştirilen otolar, iki grup halinde İngiltere'ye geçirilir. Hedef Londra'dır. Londra'da iki gün değişik otellerde kalan ve eylemin hazırlıklarını bitiren ekip, 8 Mart 1973'te otoları Old Bailey Mahkemesi'nin, Scotland Yard'daki polis merkezinin, askere alma dairesinin ve ordu yayın dairesinin civarına bırakır. Ekip 2 saat içinde Heathrow Havaalanı'nda uçağa binip İrlanda'ya dönmeye hazırdır. Ne var ki ileriki eylemlerde de sık sık görüleceği gibi bariz yanlışlıklar yapılmıştır. Scotland Yard'a bırakılan otomobilin plakasındaki imalat yılını gösteren harfle otomobilin modeli uyuşmamaktadır. Bunu fark eden bir polis memuru sıradan bir araba hırsızlığı olayını soruşturmaya başladığını düşünerek arabada arama yapar. Bulunan 29 plastik torba dolusu potasyum klorat ve nitrobenzinden yapılmış patlayıcıdır. Bütün polis gücü sokağa dökülür, havaalanları ve limanlar kapatılır. Arabada bulunan yırtık bir temizlik bezi ise soruşturmada ana delil olacaktır. Bezin diğer yarısı Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alınacak olan Dolores Price'ın cebinden çıkar. 12 kişilik ekipten yalnız biri kaçmayı başarır. Gelişmelerden haberi olmayan Ira ise bomba ikazında bulunur ve hedefleri açıklar. Polis resmi İran'ın 1972'deki bombalama eyleminden sonra Fenianların geri geleceğini hiç hesaplamamıştır. Otolardan yalnız birisi bulunup patlayıcılar tesirsiz hale getirilir. Diğer 2 oto saat 3'te görevlerini yerine getirirler. Yüzlerce insan patlamalarda yaralanır ve birçok bina hasar görür. Ekibin yaptığı diğer bir hata da İRA'ya yeni katılmış olan tecrübesiz ve oldukça genç 18 McNierney'e bu eylemlerde görev vermektir. Sorgulanmaya direnme konusunda da eğitimi olmayan bu genç kız kısa bir sorgulamadan sonra çözülür ve diğerlerinin mahkumiyetine neden olacak ifadeler verir. Karar duruşmasında McNierney mahkemeye getirildiğinde diğerleri bir ağızdan cenaze marşını mırıldanacaklardır.